Tanrı sözünden, İncil'den, 1. Yuhanna mektubundan yaptığımız yoruma devam ediyoruz. Ve bu programımızda 2. bölüm 8-14 ayetler arasına bakacağız. Bu bölüm küçük çocukların yani Rab İsa'ya iman edip onun aracılığıyla yeni doğuşa sahip olan kişilerin Tanrı'yla nasıl paydaşlık içerisinde yaşayabileceğini, onunla nasıl beraber olabileceğini anlatan önceki bölümün devamıdır. Çocuklarım, bunları size yazmamın nedeni günah işlememeniz içindir. Ama biri günah işlerse baba ile birlikte bir savunucumuz vardır. Doğru kişi İsa Mesih'tir bu. Burada savunma için kullanılan sözcük Yunanca parakletos'tur. Çeviri ise yardımcı, teselli edici, savunucu anlamına gelir. Kutsal Ruh bizim buradaki teselli edicimiz, Mesih ise yukarıdaki teselli edicimizdir. İkinci ayette o günahlarımızın giderilmesini sağlayan bağışlamalıktır diyor. Yalnız bizim günahlarımızı değil, tüm dünyanın günahları için. Mesih'i bildiğimiz şuradan kesin olarak anlaşılır. Eğer buyruklarını tutuyorsak onu biliyoruz. Onu biliyorum deyip öte yandan buyruklarını tutmayan kişi yalancıdır ve kendisinde gerçek yoktur. Ama onun sözünü tutanın içerisinde ise Tanrı sevgisi gerçekten yetkinliğe ulaşmıştır. Tanrı'da olduğumuzu bununla biliriz. Tanrı'da yaşıyorum diyen Mesih'in yürüdüğü yolda yürümeli, onun yaşadığı gibi yaşamalıdır. Sevgili kardeşlerim, sizlere yeni bir buyruk yazmıyorum. Başlangıçtan bu yana sizde olan eski buyruğu yazıyorum. Bu eski buyruk işitmiş olduğunuz sözdür. Ama yine de size yeni bir buyruk yazıyorum. Bu buyruk hem Mesih'e hem de sizlere ilişkin gerçektir. Çünkü karanlık geçiyor ve gerçek ışık şimdiden aydınlık veriyor. 1. Yuhanna mektubunun 2. bölüm ilk 8 ayeti böyle diyor. Yuhanna burada eski buyruğu veriyorum size diyor. Bu da yeryüzündeyken Rab İsa'nın öğretmiş olduğu şeydir. O halde bu kutsal ruhun gelip onların yaşamlarına girerek orada yerleştiği ve yenilediği imanlılar için neden yeni bir buyruk oluyor? Çünkü bu kutsal ruhun gelişinden önce verilmişti. Bu nedenle yenidir. İnanlılar Tanrı'nın isteğini yerine getirmelidirler ve onun ilk isteği de onu sevmemizdir. Bu bir imanlının tanımıdır dostum. Bir imanlı Tanrı'nın isteğini yapmaktan hoşlanandır. Karanlık geçmekte ve gerçek ışık şimdiden parlamakta olduğundan imanlı, Rab Tanrı'yı her geçen gün daha iyi tanıdığını ve onun isteğini daha iyi anladığını söyleyebilmelidir. Büyük Alman şairi Schiller şöyledir. Her şeyi gitgide daha net görüyorum. Bu her Tanrı çocuğunun, her imanlının da içinde bulunduğu durum olmalıdır. Her gün ileriye doğru gitmemiz, ilerlememiz gerekir. Ve bu da değerli dostum, Tanrı sözünü çalışmadan olanaksızdır. Evet, her imanlının Tanrı sözünü çalışması gerekir. Tanrı sözü bizim olgunlaşmamızı, gelişmemizi sağlar. Yazılı söz konu oluyor burada. Yazılı söz, yaşam sözü yani İsa Mesih'i açıklıyor ve o yaşam ekmeğidir ve o yani İsa Mesih yaşam suyudur. Ondan beslenmezsek açlıktan ölürüz. Ondan kana kana içmezsek susuzluktan kuruyup gideriz. Bugün dünyanın en büyük sorunlarından biri imanlıların büyük bir çoğunluğunun bazı küçük kuralları izlemeye çalışmaları ve bir bilgisayar gibi programlanmış olmalarıdır. Tüm bu küçük kurallara uyduklarında bir imanlı olarak yaşadıklarını zannediyorlar. Değerli dinleyicim, sen programlanmış bir bilgisayar değilsin. Sen bir insansın. Özgür isteğinle, duygularınla sevebilen bir insansın. Eğer Tanrı'nın bir çocuğuysan yeni yaratılışa sahipsin. Ancak elbette kendi varlığında içinde iyi bir şey barındırmayan bir insansın. Halen eski doğana, eski tabiatına daha bağlısın. Ne var ki içindeki bu yeni yaratılış Tanrı'nın isteğini yapmak, onu hoşnut etmek istiyor. İşte bunu bilmek çok önemlidir. Çünkü karanlık geçmekte, gerçek ışık şimdiden parlamaktadır. Eğer şöyle bir çevrenize bakarsanız, ruhsal karanlığın, ahlaki karanlığın henüz geçmediğini fark edersiniz. Birçoğu Tanrı'nın sözünden habersizdir. Gerçek ışık olan İsa Mesih bu dünya üzerinde parlamaktadır. Sözünü ettiğimiz ise halen daha yeryüzünde yaşamış olanlar arasında hakkında en çok tartışılan kişidir. Işıkta olduğunu söyleyip de insan kardeşinden nefret eden kişi şu ana kadar karanlıktadır diyor Elçi Yuhanna 1 Yuhanna 2.9'da. Sizin Tanrı'nın bir çocuğu olarak hem ışıkta yürüyüp hem de kardeşinizden nefret ettiğiniz oluyor mu? Bir Mesih imanlısı olarak kardeşinizden nefret etmeniz olanaksız değildir ama o zaman ışıkta yürüyor olamazsınız. Eğer bir diğer imanlıdan nefret ediyorsanız, bir insandan nefret ediyorsanız imanınızla ilgili bir sorun var demektir. Bu davranış ve tutumlarına itiraz etmeyeceğiniz kişiler olmayacak demek değildir. Bazı inanlıların İnsanların bazı davranışlarını onaylamıyor olmanız da olanaklıdır. Ancak onlardan nefret ediyorsanız değerli dostum, karanlıktasınız demektir. Işıkta değilsiniz demektir. İmanlı kendi hayatında kine, nefrete hiçbir zaman yer vermemelidir. Bunu daima aklımızda tutalım. Herkes karanlığın içerisine doğar. Elçi Paulus Efesos'taki imanlara yazarken, Rabbi tanımayan kişilere değinerek şöyle yazdı. Onların zihinleri körleşmiştir. İçlerindeki bilgisizlikten ve yüreklerinin duygusuzluğundan ötürü Tanrı'nın yaşamına yabancılaşmışlardır. Bu doğal olarak insanın durumudur. Ancak suçlandığımız nokta doğamız değildir. Bakın ne diyor? Yargıda şudur. Dünyaya ışık geldi ama insanlar ışığın yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü. Yuhanna 3 ayet 19. Nedir yargı? Dünyaya İsa Mesih ışık olarak geldi. Ama insanlar ışığın yerine karanlığı istiyorlar. Onu sevdiler. Çünkü günah onları ışıktan uzak tutar. Çünkü yaptıkları işler günahlı ve kötüydü. Bu önemlidir. Dikkat edin. Doğamız gereği günahlı olmaktan sorumlu değiliz. Kurtarıcıyı reddedersek sorumluyuz. Karanlık bir dünyaya gelmişiz diye bundan sorumlu tutulamayız. Ya da düşüncelerimiz kötüye eğilimli olarak doğduk diye suçlanmıyoruz. Hayır. Tanrı'nın sözü aracılığıyla bize gelen ışığı reddetmekten sorumluyuz. Eğer ışıkta yürürseniz bu karanlığı dağıtacaktır. Işığın araştırıcı ışınlarından kaçmaktansa izin verin yüreğinizi araştırsın. İnsan ısrarla bu ışığı reddederse bir gün gelecek Tanrı bu ışığı tümden geri çekecektir. Ya da o kişi Rabbin ışığında kalıp onu reddettikçe yüreğinde güneş yanıkları oluşacaktır. Esav böyle biriydi. Kızıldı. Güneşte yanmıştı. Yalnız fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da güneş yanıkları vardı onda. Nedir bu güneş yanığı biliyor musunuz? İnsanın derisi güneşin saçtığı ışınların hepsini emebilir. Ancak bir ışın var ki bunu kolayca ememez. İşte yanığı oluşturan da bu emilemeyen derinin kabul etmediği ışındır. Dünyanın ışığı olan Rab İsa Mesih'i kurtarıcısı olarak kabul etmeyen can Esav gibi güneşte yanar. Yuhanna karanlıkta olup olmadığımızı deneyen bir test sunarak şöyledir. İnsan kardeşini seven ışıkta durur. O insanın suç işlemeye sürüklenmesi olanaksızdır. Oysa İnsan kardeşinden nefret eden kişi karanlıktadır. Karanlıkta yaşar ve nereye gittiğini bilmez. Çünkü karanlık gözlerini kör etmiştir. 1 Yuhanna 2, 10 ve 11. ayetler. Rab ise yeryüzündeyken şöyle dedi. Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur. Yuhanna'nın kullandığı ölçüyü yaşamlarımıza uygulamamız gerekir. Sen Mesih'e gerçekten güveniyor musun dostum? O senin ışığın mı? Kardeşinden, insanlardan nefret etmeyesin diye seni yönlendiren o mu? İşte bu gerçeği önümüze koyan bir şiir. İsa'nın şöyle söylediğini duydum. Ben bu karanlık dünyanın ışığıyım. Bak bana ve şafağın doğar. Ve tüm günlerin aydınlık olur. İsa'ya baktım ve onda yıldızımı, güneşimi buldum. Ve gezinme günlerin bitene dek bu yaşam ışığında yürüyeceğim. Değerli dostum, elbette huylarını, konuşma tarzlarını, davranışlarını ve bir sürü alışkanlıklarını sevmediğimiz başka insanlar vardır. Onların bazı ifadelerini de sevmeyebilirsiniz. Onların yaptıkları şeyleri de sevmeyebilirsiniz. Başka bir kardeşin kişiliğiyle çatışan bir kişiliğiniz bile olabilir. Ancak bu ondan nefret etmeniz hakkını size vermez. Ya da onu sevmeyeceksiniz anlamına da gelmez. Katıldığım bir kurs sırasında odamı şimdiye dek bir imanlıda gördüğüm en rahatsız edici alışkanlıkları olan biriyle paylaşıyordum. Gece ben yatıp uyuduktan sonra şarkı söylemeye başlardı. Bütün gün aklına gelmeyen şey gece 11 gibi başladı. Bunun gibi çok alışkanlıkları vardı. Bir gün ona şöyle dedim. Biliyor musun, sen benim Tanrı'nın bir çocuğu olduğuma en büyük bir kanıtsın. Ne demek istediğimi sordu. Şöyle yanıtladım. Sen benim şimdiye kadar tanıştığım en saygısız Mesih imanlısısın. Ancak yine de şunu bil ki seni seviyorum. O zaman bana bakıp şöyle dedi. Sen de benim tanıştığım en iğrenç, sevmesi en zor inanlısın ama seni seviyorum. Değerli dostum, yıllar sonra bu arkadaşın bir sorunu oldu. Yardım etmek amacıyla onu görmeye gittim. Onunla karşılaşınca onun eskiye göre hiç de fazla değişmediğini, hatta daha sinirli biri olduğunu gördüm. Belki de o da benim için aynısını düşündü ama ondan nefret etmedim. Bu adam Tanrı'nın bir çocuğuydu ve Tanrı onu harika bir şekilde kullandı. Birçok yönden iyi birisiydi. Neden bilmiyorum ama bazen bir imanlı bir diğeriyle karşılaşır ve onu sevmezse tek alternatifin ondan nefret etmek olduğunu düşünür. Ondan nefret etmeniz gerekmez. Onu Tanrı'nın bir çocuğu olarak sevmeniz gerekir. Değerli dostum, Yuhanna burada şu harika cümleyi bize aktarır. İnsan kardeşini seven ışıkta durur. O insanın suç işlemeye sürüklenmesi olanaksızdır. Oysa insan kardeşinden nefret eden karanlıktadır. Karanlıkta yaşar böyle bir kişi ve nereye gittiğini bilmez. Çünkü karanlık gözlerini kör etmiştir. Eğer Tanrı'nın bir çocuğu olduğunuzdan emin olmak isterseniz bu testi kendi yaşamınıza uygulayın. Eğer kardeşinizden nefret ediyorsanız karanlıkta duruyorsunuz demektir. Eğer kardeşinizi seviyorsanız ışıktasınız. Mesih imanlısının yaşamı şöyle bir üçgen gibidir. Tanrı üçgenin tepesindedir ve onun ışığı sizin yüreğinize ve yaşamınıza gelir. İlkin Tanrı sizi sevdiğinden sizin sevginiz de yukarıya ona doğru, yani Tanrı'ya doğru gider. Eğer burada ışıkta yürüyorsanız kardeşinizi de seveceksiniz demektir. Hem Tanrı'yı sevip hem de kardeşinizden nefret edemezsiniz. Bu olanak dışıdır ve Yuhanna bunu ileride açıkça belirtecektir. Bu noktada Yuhanna'nın izlediği yoldan biraz ayrılmış gibiyiz. O imanlının üç değişik derecesinden söz ederek konuşmaya başlar. Çocuklarım, size yazıyorum çünkü onun adındaki yeterlilikle günahlarınız bağışlanmıştır. 1 Yuhanna 2 ayet 12. Burada bence imandaki olgunluğa ya da imanlıların kaç yaşında olduklarına bakılmıyor. Kullanım olarak bütün imanlılara yöneliktir. Tüm Mesih imanlılarının dayandığı temel Mesih'in akıtılmış kanı sayesinde günahlarının bağışlanmış olmasıdır. Mesih'in adı uğruna günahlarınız bağışlandı diye yazdı Yuhanna. Bazı Mesih imanlıları hep küçük çocuklar olarak kalır. Hiç ilerlemezler. Şimdi Yuhanna bir başka grup insana hitap eder. Babalar, size yazıyorum çünkü başlangıçtan beri var olanı tanıdınız. Gençler, size yazıyorum çünkü kötü olanı yendiniz. 1 Yuhanna 2 ayet 13. Babalar diye hitap ettiği kişiler Rab İsa'yı yıllardır tanıyan, büyümüş ve olgunlaşmış inanlılardır. Öyle sanıyorum ki Davut peygamber 23. mezmurunu yaşlılığında yazdı. Bunu genç bir çobanken yazmış olamazdı. Çünkü bu mezmur yaşamın zorluklarını anlatır. Davut peygamber her türlü tehlike ve sorunla karşılaşmış ve de Tanrı ile beraberlik içerisinde yaşamıştı. Davut peygamber Tanrı'nın olgunlaşmış bir çocuğuydu ve Yuhanna'nın babalar diye hitap ettiği kişilerin tanımına tam uyuyordu. 23. mezmuru ben yaşlı bir kralın mezmuru olarak görüyorum. Davut'un bu mezmuru tahtında oturup gerideki yaşamına bakarak yazdığını düşünüyorum. Betlehem'in tepelerinde sürüsünü otlatan bu çoban çocuğun koyunlarını ayılar ve aslanlardan, kurtlardan nasıl koruyacağını hatırlıyor. Sonra ise kral oluşunu ve halkının çobanı oluşunu hatırlıyor. Yaşamını düşündüğünde Yonatan adında biriyle olan derin arkadaşlığını, dostluğunu, kendisini öldürmek isteyen kral Saul'dan kaçışını, Hebron'daki krallığını ve son olarak da Tanrı'nın onu 12 oymak üzerine kral yapışını anımsıyor. Ayrıca bir gün işlediği o rezil, kötü günahını ve itiraf ettiğinde Tanrı'nın lütufkar oluşunu, Tanrı'nın affedişini hatırlıyor. Evinde olan sorunu, özellikle en sevdiği oğlu Abşalom'un isyanını düşünüyor. Yeruşalim'den kaçışını, saklanışını, sonra da onu çok üzen Abşalom'un ölüm haberini alışını. Yaşlı kral bunları düşünürken şöyledir: Rab çobanımdır, benim eksiğim olmaz. Beni taze çayırlarda yatırır, sakin sular boyunca yürütür. Canımı tazeler. Kendi adı uğruna beni doğruluk yollarında güder. Ölüm gölgesi vadisinde geçsem bile kötülükten korkmam, çünkü sen Rab benimle berabersin. Senin çomağın, senin değneğin, onlar bana teselli verir. Yaşamımın tüm günlerinde iyilik ve inayet ardımca yürüyecek. Günlerimin devamınca Rabbin evinde oturacağım. Rab çobanımdır, eksiğim olmaz. Davut peygamber Tanrı'nın olgun bir çocuğu durumuna gelmişti. Bu durumunda Tanrı'nın onu nasıl yeşil çayırlara götürdüğünü, sakin sular boyunca yürüttüğünü ve canını tazelediğini hatırlıyor. Yuhanna'nın babalar diye kastettiği imanlılar Davut gibi kişilerdir. Bundan sonra Yuhanna gençlere hitap ediyor. 1 Yuhanna 2. bölüm 14. ayette şöyle diyor: Gençler, size yazıyorum çünkü kötü olanı yendiniz. Elçi Yuhanna, gençler kötü olanı yendiniz sözüyle güç kaynağının nereden geldiğini açık bir şekilde belirtiyor. Şunu iyice anlamalıyız ki değerli dostum, ruhsal olgunluk ölçülerini kullanacak olursak, hemen hemen her keresinde göreceğiz ki gençler elbette babalar kadar olgun değildirler. Ne demek istiyor Yuhanna bu sözüyle? Şunu: gençler genelde babaları kadar deneyim sahibi olmadıkları halde yine de Mesih'in kanı aracılığıyla düşmanı yenmenin yolunu öğrenmiş oluyorlar. Bunun yanı sıra Rabbin sözüne sadık kaldıkları için zaferi elde ediyorlar. Bu gençler Tanrı için yaşamayı öğrenmişlerdir. Çocuklar, size yazdım çünkü babayı tanıyorsunuz diye yeni bir düşünceyi okuyucularına sunuyor Yuhanna. Çocuklar eski Yunanca'da paidia, olgunlaşmamış küçükler anlamına gelir. Bunlar Tanrı'nın çocukları olduklarını bilenlerdir. Ancak bu bilinçten daha ileriye gitmek istemiyorlar. Onların bildiği ve bilmek istediği her şey bundan ibarettir. Ne yazık ki günümüzde bile Tanrı çocuklarının büyük çoğunluğu bu grup içinde kalıyor. Bazı topluluklarda ruhsal yönden bir ana okulundaymışız gibi gelir bize. İnsanlar iri yarıdır, saçları beyazlaşanlar vardır ama ruhsal yönden olgun değildirler. Hiçbir zaman büyümemişlerdir. Yuhanna şimdi bazı eklemeler yaparak imanlıların farklılıklarına değinerek şöyle diyor 14. ayette: Babalar, size yazdım çünkü başlangıçtan beri var olanı tanıyorsunuz. Gençler, size yazdım çünkü güçlüsünüz. Çünkü Tanrı'nın sözü içinizde yaşıyor ve kötü olanı yendiniz. Babalar, size yazdım çünkü başlangıçtan beri var olanı tanıyorsunuz. Yuhanna buna bir şey eklemiyor. Çünkü bundan öteye gidemezsiniz. Elçi Pavlos'un da söylediği gibi bir insanı Mesih'te baba yapan tüm isteğim Mesih'i ve dirilişinin gücünü bilmek, onun çekmiş olduğu işkenceleri paylaşmak, onun ölümüyle onun gibi olmaktır. Burada Pavlos bir kişiyi tanımaktan söz eder. Değerli dostum, bir insanı hiçbir zaman bir iki dakikada, bir iki saatte, hatta birkaç ayda ve yılda bile doğru dürüst tanıyamayız. Bir insanı ancak her gün onunla birlikte yaşayarak tanıyabiliriz. 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, hatta 50 yıl eşiyle birlikte yaşayan biri haklı olarak eşim beni ya da ben eşimi iyi tanıyorum diyebilir. Eşimin beni tanıdığını keşfetmiş durumdayım diyor Sayın Doktor Vernon McGee. 40 yıldır benimle yaşıyor ve beni çok iyi tanıyor. Hastalığım nedeniyle evde kalmamın gerektiği bir yaz onunla evimizin bahçesinde oturup birbirimizi biraz daha tanıdık. Tanıştığımızdan bugüne dek olan birçok şeyden konuştuk. Hasta olduğum halde yaşadığım en iyi yazdı. Şimdi birbirimizi daha da iyi tanıyoruz diyor. Peki ama İsa Mesih'i nasıl tanıyacağız? Değerli dostum, bunun tek yolu onun sırlarını bize açıklayan, yani Rabbin sırlarını bize açıklayan, onu bize tanıtan Tanrı'nın sözünü öğrenerek, Tanrı'nın sözünü çalışarak, Tanrı'nın sözünü okuyarak, bu öğrenme, haftada bir İncil çalışmalarına katılmak ya da ara sıra kutsal kitabı eline alıp rastgele oradan buradan birkaç ayet okumak değildir. Ya da pazar günleri kiliseye gidip orada bir saat vaaz dinlemek değildir. Tanrı sözü kardeşim besin gibidir. Ben yıllardır haftalık İncil çalışmalarını yönlendiriyorum ve bunun yararına inanıyorum. Ama güzel bir yemek yediğimizde bir hafta sonra yine gelip yiyeceğim dediğimizde gülünç bir duruma düşeriz değil mi? Bir hafta hiçbir şey yemezsek yerimizden kıpırdayamayız. Bu yüzden radyoda günlük kutsal kitap programları yapıyorum. Bunu yaparken kendim Tanrı'nın sözünden büyük zevk alıyorum. Yani Tanrı'nın sözünü çalışırken bu sözün ne kadar bereketli olduğunu kendi hayatımda görüyorum. Gerçekten de Rabbin sözü benim hayatıma büyük sevinç veriyor. Büyük huzur veriyor, yüreğime barış veriyor. Ve günlük olarak ondan bu besini alıyorum ve bu besini sizinle paylaşıyorum. Unutmayalım ki Tanrı sözü yaşam ekmeğidir. Mesih'i tanımak istiyorsak, yaşamın acıları ve sevinçlerinden geçerek, onun yani Tanrı'nın sözüne göre onunla birlikte yaşamalıyız. Ve günlük olarak Rabbin sözünü çalışmalıyız. O sözden gereken besini almalıyız dostum. Gençler size yazdım çünkü güçlüsünüz ve Tanrı'nın sözü içinizde yaşıyor, kötü olanı da yendiniz. Yuhanna gençlerin güçlü olduğunu ve kötü olanı yendiklerini söylerken, bu yenginin nasıl elde edileceğinin sırrını da açıklıyor. Tanrı'nın sözü içinizde yaşıyor diyor. Yalnız gençlere özgü bir öneri değildir bu. Siz ve ben de kötü olanı nasıl yenebiliriz? Az önce belirttiğim gibi Tanrı'nın sözüyle. Efesoslara yazılan mektubun 6. bölümünde Mesih imanlısının silahları ayrı ayrı sıralanır ve saldırı silahının Tanrı sözü olan ruhun kılıcı olduğu belirtilir. Eğer günaha karşı kendinizi savunacaksanız Tanrı'nın sözünü iyi bilmeniz ve ondan değerli dostum günlük besini almanız gerekir. Bunu tekrar vurguluyorum çünkü gerçekten bu çok önemlidir. Birçok imanlının dünyanın günahlarına yenilmesinin nedenini burada aramak gerekir. Yenilginin nedeni çok kez basitçe önemsizdir. Tanrı sözünden gereken besin alınmadığı zaman yenilgiye uğruyoruz. Tanrı sözünü çalışmak ve benliğimize almak gerekir. Güçlü olmak için günde 3 kez fiziksel besin alırsınız. Bunun gibi ruhsal besin de gereklidir. Bu bölüm birçoklarına öncekilerden farklı gelebilir ama Yuhanna'nın anlattıklarıyla yakından ilgilidir. Yuhanna bize Tanrı'nın çocukları olduğumuzu nasıl bilebileceğimizi anlatıyor. Onu sevip buyruklarını yerine getirerek bilebileceğimizi söyledi. Daha ileride Yuhanna onun buyruklarının zor olmadığını belirtir. Burada 10 emirden değil, Rab İsa'nın bize verdiği buyruklardan söz ediyoruz. Bu buyruklar Rab İsa Mesih ile kişisel ve kutsal bir ilişki içerisine girebilmemiz için verildi. Birisi şu güzel sıralamayı yaptı. Romalılara yazılan mektup kölelik evinden çıkışımızı anlatır. Efesoslulara yazılan mektup ziyafet evine nasıl girdiğimizle ilgilenir. İbranilere mektubu lütuf tahtına nasıl yaklaşmamız gerektiğini açıklar. Yuhanna'nın birinci mektubu ise Tanrısal huzura nasıl kavuşacağımızdan söz eder. Tanrı'nın çocukları olduğumuzdan emin olmanın ve yalnız komşumuza değil kendimize de bunu kanıtlamanın yolu, ona itaat ederek her yaptığımız işte onu hoşnut etmeye çalışmaktır. Sevgi ona itaat etmekteki güdümüz olmalıdır. Rab ise şöyle dedi: beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Rab ise burada itaatin koşulunu sevgiye bağlıyor. Sevgili dostum, eğer Mesih'i sevdiğiniz için onun buyruklarını yerine getirirseniz ailenizdeki sorunların büyük bir kısmı çözülmüş olacaktır. Ve yüreğinizdeki belirsizliklerin çoğu kaybolacaktır. Eğer bir Hristiyan yaşamını sürmek konusunda izlenecek küçük bir yol gösterse insanlar koşarak gelirler. Birçok insan çok zayıf, eğilmiş bir kamış parçası gibi kendilerini kaldıramayacak bir şey de olsa bir yere dayanma isteği içindedir. Yaşamın ağır yükü altında inleyen insan her zaman dayanacak bir şey arar. Oysa imanlının yaşamında en önemli dayanak Rabbin sözüdür ve Rabbin vaatleridir. Bu vaatlerin koşulu ise sevgi kapsamında itaattir. Mesih inancı sevgi ilişkisine dayanır. Kurtuluş, değerli dostum, bir sevgi olayıdır. Yuhanna bu konudan şöyle söz eder: biz seviyoruz çünkü önce Tanrı bizi sevdi. Yuhanna dünyanın anladığı sevgiyle kaynağı gökte olan sevgi arasında bir kıyaslama yaparak, şöyle hitap ederek devam ediyor: dünyayı ve dünyaya ait olan şeyleri sevmeyin. Dünyayı sevende babanın sevgisi yoktur. 1 Yuhanna 2 ayet 15.